Ayrım 20, sayfa 232. Yazının sonunda da Batı'ya İran yerine size bekçilik yapacak bir Türkiye'yi değil, sizinki gibi demokrasiye kavuşacak bir Türkiye'yi destekleyin mesajı veriyordu. Oysa çok kısa sürede yazıdaki öngörüler birer ikişer gerçekleşecek. Yazıdan sadece 3 hafta sonra Türkiye'nin vetosunu çekmesiyle Yunanistan NATO'nun askeri kanadına dönecek. Ankara IMF reçetelerini kilitlenecek. Batı, Türkiye'nin İran'dan boşalan jandarmalık görevini üstlenmesi uğruna insan hakları ihlallerini görmezden gelecekti. Brand'ın ilk köşe yazısı yayınlandıktan sadece 2 gün sonra 5 Ekim 1980'de Aydın Doğan Eyüp Camii'ne gidip kurban kesti. Namaz kıldı. Ya Rabbim beni mahcup etme diye dua ederek milliyeti resmen devraldı. Ertesi günkü gazetenin künyesinde Aydın Doğan adı ilk kez milliyetin sahibi olarak yer aldı. Türkiye'den 3 hafta sonra milliyette de bir devir kapanmış, yeni bir sayfa açılmıştı. Bu arada 12 Eylül bütün hışmıyla kavuruyordu Türkiye'yi. Gözaltı dalgaları, tutuklamalar, sürgünler, işkenceler, karakollarda ölümler, soruşturmalar, davalar yağmur gibi yağıyordu. Açılan soruşturmalardan biri de Barış Derneği ile ilgiliydi ve Brand'ın hayatının temel direklerinden biri. Dayısı Mahmut Diker'den de askeri yönetimin hedefindeydi. 1982 Şubat'ında Moda'daki evinde gözaltına alınıp Maltepe askeri cezaevine götürüldü. Derneğin başkanı sıfatıyla bir numaralı sanıktı Diker'den. Yıllarca Türkiye'yi dışarıda başarıyla temsil eden Büyükelçi, şimdi yasa dışı örgüt kurmak ve komünizm propagandası yapmaktan 8 yıl hapsi istenen bir düşünce suçlusuydu. Üstelik hastaydı. Prostat kanseri teşhisi konulmuştu. O bunu dile getirmiyor, koğuştaki diğer tutuklu arkadaşlarıyla birlikte dimdik duruyordu ama durumunun gün be gün fenalaştığı da belli oluyordu. Brand kendisine en zor döneminde el uzatan, okul masraflarını üstlenip okutan öz dayısına yapılanları uzaktan izliyor, içini yiyordu. Sonunda o yaz Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun'dan randevu aldı. Gidip dayısının durumunu görüştü. Onun bir hastaneye nakli için yardımını rica etti. Öztorun, "O komünist yahu," dedi, "senin dayın mıydı?" diye sordu ve gerekeni yapacağına söz verdi. Diker'den ertesi gün Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde tedaviye alındı. Brand dayısını orada ziyaret etti. Çok çökmüş görünen Diker'den, "bana dünyaları verdin," dedi. O yıl sonunda da tahliye oldu. Dönelim milliyete. 1980'lerin başında Mehmet Ali Brand ile Aydın Doğan'ın ilginç bir dil kursu macerası var. Yeri gelmişken ondan da söz edelim. Aydın Doğan Kelkit'te ortaokulda okurken Fransızca ders almıştı. Fransızca hocası kasabanın doktoruydu. O da bildiği kadarını öğretmişti. Yine de öğrettikleri Aydın Doğan'ın kulağında yer etmişti. Şimdi imkanı varken Fransızcasını geliştirmek istiyordu. Brand'a sordu. Brand, Belçika'da 3 haftada hızlı Fransızca öğreten bir kurs buldu. Büyük şirketlerin CEO'larına spa imkanı da sunan lüks bir tesiste yatılı çalışma ortamı vaat ediliyordu. Aydın Bey kursun broşürünü beğendi. Denemeye karar verdi. Kaporayı yatırdı ve 3 hafta işleri ara verip eşiyle birlikte Belçika'ya gitti. Brand'la buluştular. Arabayla Ardennes bölgesindeki kursa doğru yola çıktılar. Vardıkları yer broşürde gösterilenin aksine dağ başında gayet mütevazi bir tesisti. Lisedekine benzer sınıflar ve tek kişilik yatak odaları vardı. Aydın Bey şöyle bir etrafı dolaştı. Orada sıkılacağını anladı ve kaporayı yapıp hadi dönüyoruz dedi. O kısa gezi Aydın Doğan'ın Fransızcasına değil ama Brand'ın yeni patronuna yakınlaşmasına hizmet etti. Ardennes'teki Orta Ren Dağları'nın zirvesindeki bu yakınlaşma onu milliyetin zirvesine taşıyacaktı. O da şöyle oldu. Cemre 1982'de yine bir tatil planı yapmıştı. Los Angeles üzerinden Tahiti'ye, Bora Bora'ya gideceklerdi. Los Angeles'a gittiklerinde orada yaşamakta olan Ercüment Karacan'dan bir davet aldılar. Daha doğrusu orada olan Ömer Karacan ablasıyla babasını barıştırmak için Cemre'ye Ercüment Bey seni görmek istiyor dedi. Ercüment Bey'e de Cemre'nin Los Angeles'ta olduğunu ve ziyarete gelmek istediğini söyledi. Baba kız 10 yıldır görüşmüyordu. Ercüment, Semiramis Karacan çiftinin Los Angeles'taki evine gittiler. Brand kavga çıkmasından korkuyordu ama korkulan olmadı. Eski dosyaları açmadan hiçbir şey yaşanmamış gibi sohbet ettiler. İşte tam o günlerde bir anda milliyet yazı işlerinden bir telefon geldi. Arayan gazetenin başına seni getirmeyi düşünüyorlar Aydın Doğan, seninle görüşmek isteyebilir. Sakın ortalıktan kaybolma diyordu. Onlar yoldayken milliyette bir kriz yaşanmıştı. Herkesin gazetecilik maharetine büyük saygı duyduğu Turan Aytun, yazı işlerindeki bir tartışmada sertleşmiş, çevredekiler... Olup bitenden sabah haberdar olan Aydın Doğan, artık seninle bu işi yapamayacağız, bıraksan iyi olur demiş ve yayın yönetmenliği için yeni bir isim arayışına girmişti. Yine o günlerde Brand'ın sonradan öğrendiğine göre Vehbi Koç ve İnan Kıraç, Aydın Bey'e neden gazetenin yayın yönetmenliğine Brand'ı düşünmediğini sormuş, dil bilen yetenekli azimli bir genç, ondan iyisini mi bulacaksın demişlerdi. Brand bunlardan habersizdi ancak fazla uzaklaşma mesajını aldığı an tatilden vazgeçmişti. Söz konusu olan hayran olduğu bir efsanenin öldürülen bir yayın yönetmeninin Abdi İpekçi'nin koltuğuydu. Yıllardır düşlediği makam 40 yaşında kendisine sunuluyordu. Haberin geldiği gece yemekten sonra gittikleri otelde Cemre ile ne yapacaklarını konuştular. Sabaha kadar teklife ne karşılık vermeli, kaç para istemeli, ev ve araba istek verirler mi diye tartıştılar. Ercüment Karacan'la danıştılar. Karacan Brüksel'de rahatın yerinde. Bu ineği fıçıya girme bence dedi. Aslında Cemre de bu görüşteydi. Brüksel'de zar zor kurduğu hayatı değiştirmekten yana değildi. Dönmenin bir macera olacağını, milliyetçi yöneticiliğin bir antı yıpratacağını, ailelerini dağıtacağını düşünüyordu ama gelmemiş teklifin heyecanıyla tutuşan eşinin coşkusunu gölgelememek için söylemedi bunları. Sadece kendi kararını bildirdi. Ben gelmeyeceğim seninle. Bu işlerin nasıl gelişeceği belli olmaz. Sen İstanbul'a gidersin, ben düzeni bozmam. Brüksel'de kalırım. Sonra gelişmelere göre duruma bakarız dedi ve Bora Bora'ya gitmek üzere yola tek başına devam etti. Birant onu uçağa bindirdikten sonra hayatının iş görüşmesini beklemek için Brüksel'e döndü. Yol boyu heyecandan uyuyamadı. Beste için hiçbir fikri hazırlığı yoktu ama Abdi İpekçi'nin masasına oturmaya psikolojik olarak hazır hissediyordu kendini. Hep hayalini kurduğu gün bugündü işte. Brüksel'de epey bekledi. Bir türlü telefon gelmedi. Açıp soramadı da zar zor sabretti. O sıralar Aydın Doğan koltuğu Nezih Demirkent'e önermişti. Demirkent teklifi reddetti. Aydın Doğan'a bir yayın konseyi kurmasını, yönetimi de o konseye bırakmasını tavsiye etti. Bu formül Aydın Doğan'ın aklına yattı. Türkiye'yi Milli Güvenlik Konseyi'nin yönettiği bir devirde Milliyet'i de yayın konseyi yönetebilirdi. Konseyin başına da Birant'la Orhan Duru'yu getirecekti. Sonunda İstanbul'a davet edilen ve uçarak gelen Birant, Aydın Doğan'la görüşmeye girdiğinde "Ev mi istesem araba mı?" derken ilk şoku yaşadı. Genel yayın yönetmeni oluyordu ama tek başına yapamayacaktı bu işi. Aydın Doğan sonraki yıllarda hep sürdüreceği bir yönetim anlayışıyla koltuğu tek kişiye emanet etmektense yetkiyi bölmekten yanaydı. Bir anda gazeteyi bir yayın konseyinin danışmanlığında Orhan Duru ile birlikte yönetmesini öneriyordu. Aynı odada oturursunuz, kararları birlikte alırsınız diyordu. Bir an Aydın Doğan'ın kendi yöneticine tam anlamıyla güvenmediğini hissetti. Mecburen kabul etti. Aklındakilerin hiçbirini söyleyemeden Aydın Doğan, "Hele sen bir otele yerleş, işbaşı yap, sonra ayrıntılara bakarız." dedi. O gece biraz hayal kırıklığıyla Divan Oteli'nin karşısındaki bir otele yerleşti. 10 yılı aşkın süre sonra yeniden İstanbul'daydı ve yalnızdı. Her kararında yanında olan, her adımında akıl veren, zaferini de yenilgisini de paylaşan, sevdiği, beğendiği, çekindiği, diliştiği, cilveleştiği Cemre uzandaydı şimdi. İstanbul'daki bu zorlu ara dönemde hem onun eksikliğini hem yalnızlığın keyfini yaşayacaktı. Cemre ise İstanbul'dan Brüksel'e ulaşan çapkınlık söylentilerine kulaklarını tıkayacak, bir yandan umru büyütürken bir yandan NATO'daki kariyerine asılacaktı. Mehmet Ali 18 Nisan 1982 günü yine heyecan yüzünden uykusuz geçen bir gecenin sabahında gazetenin arabasıyla Milliyet'e gitti. 20 yıl önce bir öğrenci olarak girdiği kapıdan geçti. 20 yaşında çıktığı kata çıkıp Abdi İpekçi'nin odasına girdi. O zaman mülakat istediği adamın şimdi koltuğuna oturacaktı. Sonra da hayran olduğu, yanında yetiştiği, sahip sevdiği ustalarının toplantı masasını toplayacaktı. Nasıl bir gayya kuyusuna düştüğünün henüz farkında değildi. Ortalık tam anlamıyla karmakarışıktı. İlk kriz o günlerde patlamış, başyazar Mehmet Parlas, Ömer Sami Coşar'la kavga edip istifasını vermişti. Yazı işleri müdürü Doğan Heper, künyede kendi isminin Orhan Durun'unkinin altına yazılmasına karşı çıkmış, köşeye çekilmişti. Hasan Pulur'dan boşalan üstüne dönen Çetin Altan, Paris'te Aydın Doğan'la ağır bir tartışma yaşamış, gazeteden ayrılma kararı vermişti. Aydın Doğan'a göre tartışma Altan'ın Mehmet Barlas ve Mehmet'in Toker'e sataşması ve "ben artık onların yazdığı gazetede yazmak istemiyorum" demesinden çıkmıştı. Doğan ise "benim yanımda diğer yazarları çekiştirmek yanlış olur" deyip konuşmayı kesmişti. Çetin Altan'a göre ise tartışma yemek yenilen yerin adıyla başlamıştı. Altan Doğan'ı Rasputin adlı bir Rus restoranına götürmüştü. Doğan, "hem Paris'te oturuyorsun hem Rus restoranlarına komünistlik yapıyorsun" deyince tartışma çıkmıştı. Bu tür büyük krizler yıllarca Abdi İpekçi'nin karizması sayesinde atlatılıyordu. Oysa Mehmet Ali Birant ismi buna yetecek kıraatta değildi. Nitekim Çetin Altan'ın gidişini engelleyemedi. Gazete bu istifayla büyük darbe yedi. Milliyetçilerin bir kısmı tepeliğine bu yeni yetmeye hasretle bakıyor, ne zaman ayağa takılacak diye bekliyordu. Bir kısmı uzak durup seyrediyordu, bir kısmı yardımcı olmaya çalışıyordu. Orhan Duru yardımcı olanlardandı. Ama bir gazeteye iki yöneticinin çıkarması, bir yayın yönetmeninin odasında iki masa bulunması olacak iş değildi. Birant "bu böyle olmaz" deyip bir süre sonra onun başka bir odaya geçmesini sağladı. Ardından da oturup gazeteyi yenileme faaliyetine girişti. Milliyet için bir anayasa hazırlıyor, ilkeler kaleme alınıyor. Bir sonraki ayın, bir sonraki yılın hamlelerini planlıyor. Yeni mizampaj, yeni imaj, yeni ilaveler düşünüyor ve organizasyon şemaları, tiraj atılımları, altyapı yatırımları tasarlıyordu. Ama bunları kaynayan bir kazanın ortasında yapıyor. O bunlara gömülmüşken ekip, moral, gazete, manşet, patron, tiraj bekliyordu. Herkes bir andın Milliyet'e yeni bir soluk getireceğini ümit ederken, o uzun toplantılarda bitmez münakaşalarla vakit harcıyor. O arada gazeteyi Ümit Kıvanç toparlıyor. Örsan Öymen her akşam uğrayıp nihayet bir gazete daha çıkabilir diye dalga geçiyor. Patlayan banker krizinde bazı işlemleri arayıp isimlerinin geçmemesini istiyor. Kendisinden habersiz toplanan yayın kurulu toplantısından çıkan Nezih Demirkent alınan kararları bir anda tebliğ ediyordu. Gazetede herkesin kendisine düşmanca baktığını, ince ince alay ettiğini hissediyordu bir an. Demirkent'e göre otoritesini tesis edebilmek için birkaç kişi işten atmalı, böylece kalanların gözünü korkutmalıydı. Aksi takdirde kimse kendisini ciddiye almazdı. Üstelik buradan öte yolda yoktur. Yayın yönetmenliğinden sonra Brüksel'e de muhabirliğe de dönemezsin diyor Demirken. Ama taşın altına elini sokmuyordu. Aydın Doğan ise sık sık uğrayıp çok iyi gidiyor diyerek moral vermeye çalışıyordu. Oysa iyi gitmiyordu. Milliyet'in tirajı 220 bin, önce 210'a sonra 200'e düşmüş. Promosyonun da kaldırılmasıyla 160 binlere inmişti. Bir an muhabirlik sezgisinin, gazetecilik yeteneğinin gazete yönetmeye yetmediğini fark ediyordu. Yılların kendi başına daktilosu başında yazı yazarak, haber kovalayarak geçirmişti. Mutfağı bilmiyordu. İnsan yönetiminden anlamıyor, dengeleri kollamayı, namus tutmayı, habere takla attırmayı, tiraj getirecek hamleler yapmayı, sayfa çatmayı, başlık çıkmayı beceremiyordu. Sorup öğrenmek istiyor lakin kimseye güvenemiyordu. Ona çok doğal gelen nasıl yapalım sorusu gazetede zaaf gibi algılanıyor, batıda gördüğü gazeteciliği uygulamaya kalktığında komik kaçıyordu. Milliyet'te kendisini yalnız hissedince panik halinde Cumhuriyet'ten sevdiği bir gazeteciyi Altan Öymen'i imdada çağırdı. Ankara'dan transfer olan Öymen'e de Brandon Oteli'nde bir yatak ayarlandı. İkisi geceleri doğru da çalışmaya başladı ancak bu transferle bu kez de Cumhuriyet'in yayın yönetmeni Hasan Cemal'i kırdı. Hasan Cemal bir anda hem kızıyor hem de Milliyet'i toparlayıp ciddi bir çizgiye oturtursa Cumhuriyet'e rakip olmasından çekiniyordu. O günlerde bir yemekte buluştular. Cemal bir anda bu işleri bırakıp Brüksel'e, gazeteciliğe geri dönmesini telkin etti. Doğrusu o da pişman olmuştu. Brüksel'e dönmek istiyor ama verdiği sözden dönemiyordu. Hayatı boyunca iple çektiği koltukta başarısız sayılmayı, daha adı bile yayın yönetmeni olarak anons edilmemişken teslim olmayı kendine yediremiyordu. O yaz NATO toplantısı için gittiği Roma'da Cemre ve Umur'la buluştu bir an. Hasret giderdiler. Orada Cemre ile işlerin kötü gittiğini anlattı. Yapamadığını itiraf etti. Hayal kırıklığından bahsetti. Brüksel'den gelip birdenbire Milliyet'in yayın yönetmeni olamayacağını anlamış, yöneticiliğin kendi işi olmadığını görmüştü. Cemre onu ilk kez bu kadar ümitsiz ve sıkkın görüyordu. Teskine çalıştı. Boş ver, üzerinde durma. Sen zaten idareci değildin, sen gazetecisin. Yöneticilikten hevesini aldın. Yeter, vazgeç dedi. Bunlar bir anda duymak istediği cümlelerdi. Aklındaki yargıyı sağduyusuna her zaman güvendiği kadından duymak ona hem ferahlık hem şevk verdi. İstanbul'a döndüğünde artık o koltukta daha fazla oturamayacağının bilincindeydi. Nitekim beklediği kriz 1982 sonunda geldi. 8 aylık nafile bir debelenmeden sonra bir haber toplantısında Doğan Eper olmuyor, bu gazete böyle yürümüyor diye isyan etti. Bir andın burnuna kadar gelmişti, o da patladı. Olmuyorsa gel yap o zaman diye diklendi. Ama Eper hiç beklemediği bir karşılık verdi. Peki çekil yapayım. Gazeteyi aldı ve bir andın yapamadığını yaptı. Manşede attı, sayfayı çattı, matbaaya yolladı. İpin koptuğu, sabrın taştığı, yolun bittiği noktaydı bu. Yıllar yılı adım adım tırmandığı merdiven bir anda kırılmıştı. Kariyerinde ilk kez başarısızlığa uğramıştı. Buna hazırlıklı değildi. Hazmetmesi zordu. O hayal kırıklığı odasına, yani Abdi İpekçi'nin eski odasına daldı. Usta saydığı adamın tuvaletine kapandı. Yapamıyorum Abdi Bey, affet beni, yapamıyorum diye hüngür hüngür ağladı. Sonra gözyaşını silip Aydın Doğan odasına çıktı. Ben yapamıyorum Aydın Bey, olmuyor dedi. Aydın Doğan bu itirafı bekliyordu aslında. Bir anda ona söylemese o bir anda aynını söyleyecekti. Mehmet Ali, sen çok iyi bir gazetecisin, harika bir habercisin ama iyi bir yayın yönetmeni değilsin dedi ve bence Brüksel'e dön, muhabirliğe devam et diye ekledi. Brandon da yapacağı buydu. Cemre, eşsiz öngörüsüyle olacakları sezmiş, Brüksel'deki düzeni dağıtmamış, boyunun ölçüsünü alsın da gelsin havası takılmıştı. Brandon, Brüksel'de kendisini bekleyen sıcak bir yuva bulacak, aylardır uzak kaldığı eşine, 4 yaşında bırakıp geldiği oğluna kavuşacak, hayatına kaldığı yerden devam edebilecekti. Bavulunu toplayıp gerisin geri Brüksel uçağına bindiğinde hem ferahlık hem bozgun duygusu hissediyordu. Başarı hırsıyla inşa edilmiş bir hayat için ciddi bir hezimetti bu. Ruhunda ağır yaralar açmıştı. Yol boyu kendi deyimiyle Brüksel'e dönüşünü hazmetmeye, başarısızlık hissiyle baş etmeye çalıştı. Ama bu yenilginin öğrettikleri de çoktu. Kendisini tanımış, neyi yapıp neyi yapamayacağını görmüş, elindekinin kıymetini bilmiş, ne istediğinden emin olmuştu. İnsan en iyi bildiği işi yapmalı. Bir işi yapamadı mı, yapabildiği işe soyunmalıydı. Şimdi odasını terk ettiği adamın eski bir öğüdüne uyacak, skor tabelasına bakıp yediği golleri ağlamak yerine kolları sıvayıp gol atma peşine düşecekti. Ayrım sonu, sayfa 242.